Ayrım 65.
Madde 3 İşkence Yasağı. Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz. Madde 4 Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı. 1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. 2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. 3. Aşağıdaki haller, bu maddede sözü geçen zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmadan sayılmazlar. A. Bu sözleşmenin 5. maddesinde öngörülen koşullar altında tutuklu bulunan kimseden, tutukluluğu veya şartlı salıverilmesi süresince olağan olarak yapılması istenen çalışma. B. Askeri nitelikte bir hizmet veya inançları gereğince askerlik görevini yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru sayan ülkelerde, bu inanca sahip kimselere zorunlu askerlik yerine gördürülecek başka bir hizmet. C. Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz ve afet hallerinde istenecek her hizmet. D. Normal yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü çalışma veya hizmet. Madde 5. Özgürlük ve güvenlik hakkı. 1. Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. A. Yetkili mahkeme tarafından mahkum edilmesi üzerine bir kimsenin usulüne uygun olarak hapsedilmesi. B. Bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara riayetsizlikten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması. C. Suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran makul nedenlerin bulunması dolayısıyla bir kimsenin yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması. D. Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere usulüne uygun olarak tutulması. E. Bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastasının, bir alkoliğin, uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin veya bir serserinin usulüne uygun olarak tutulması. F. Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonması veya kendisi hakkında sınır dışı etme ya da geri verme işleminin yürütülmekte olması nedeniyle usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması. 2. Yakalanan her kişiye yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama en kısa zamanda ve anladığı bir dille bildirilir. 3. Bu maddenin 1C fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılmalıdır. Kişinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminata bağlanabilir. 4. Yakalama veya tutulma nedeniyle özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar vermesi ve yasaya aykırı görülmesi halinde kendisini serbest bırakması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. 5. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkı vardır. Madde 6. Adil yargılanma hakkı. 1. Herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir, ancak demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir. A. Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek. B. Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak. C. Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek. D. İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağrılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek. E. Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşmadığı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak. Madde C. Cezaların yasallığı. 1. Hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 2. Bu madde işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmalle suçlanan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir. Madde 8. Özel hayatın ve aile hayatının korunması. 1. Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir. Madde 9. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. 1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü ancak kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir. Madde 10. İfade özgürlüğü. 1. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğüyle kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir. 2. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir. Madde 11. Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü. 1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir. 2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir. Madde 12. Evlenme hakkı. Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar uyarınca evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. Madde 13. Etkili başvuru hakkı. Bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Madde 14. Ayrımcılık yasağı. Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal ve diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. Madde 15. Olağanüstü hallerde askıya alma. 1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her yüksek sözleşmeci taraf, durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir. 2. Yukarıdaki hüküm, yüksek sözleşmeci tarafı, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında, 2. madde ile 3. ve 4. maddeler, fıkra 1 ve 7. maddeyi hiçbir suretle ihlale mezun kılmaz. 3. Bu maddeye göre aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her yüksek sözleşmeci taraf, alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tam bilgi verir. Bu yüksek sözleşmeci taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. Madde 16. Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması. 10, 11 ve 14. maddelerin hiçbir hükmü, yüksek sözleşmeci tarafların yabancıların siyasal etkinliklerini sınırlamalarına engel sayılmaz. Madde 17. Hakların kötüye kullanımının yasaklanması. Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete, topluluğa veya kişiye sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlamalara uğratılmasına yönelik bir etkinliğe, girişme ya da eylemde bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz. Madde 18. Hakların kısıtlanmasının sınırları. Bu sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir. Bölüm 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Madde 19. Mahkemenin kuruluşu. Bu sözleşme ve protokollerine yüksek sözleşmeci taraflarca kabul edilen yükümlülüklere uyulmasını sağlamak için aşağıda mahkeme olarak anılacak bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulur. Mahkeme devamlı görev yapar. Madde 20. Yargıç sayısı. Mahkeme, yüksek sözleşmeci tarafların sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. Madde 21. Görev için aranan koşullar. 1. Yargıçlar üstün ahlaki vasıflara ve yüksek bir hukuki göreve atanmak için gerekli niteliklere sahip veya ehliyetleriyle tanınmış hukukçu olmalıdırlar. 2. Yargıçlar mahkemeye kendi adlarına katılırlar. 3. Yargıçlar görev süreleri içinde bağımsızlıkları, tarafsızlıkları ve daimi görevin gerekleriyle bağdaşmayan herhangi bir görev üstlenemezler. Bu fıkranın uygulanmasından doğan sorunlar mahkeme tarafından karara bağlanır. Madde 22. Yargıçların seçimi. 1. Yargıçlar her yüksek sözleşmeci taraf için o yüksek sözleşmeci taraf tarafından gösterilen ve 3 aday içeren bir liste üzerinden Parlamenterler Meclisi tarafından oy çokluğu ile seçilirler. 2. Yeni yüksek sözleşmeci tarafların bu sözleşmeye katılmaları halinde mahkemeyi tamamlamak ve boşalan üyelikleri doldurmak için aynı usul izlenir. Madde 23. Görev süreleri. 1. Yargıçlar 6 yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Bununla beraber ilk seçilen yargıçlardan yarısının görev süresi 3 yılın sonunda sona erecektir. 2. İlk 3 yıllık sürenin sonunda görevleri sona erecek olan üyeler, ilk seçimlerin yapılmasından hemen sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından kura çekmek suretiyle saptanır. 3. Yargıçların imkan ölçüsünde yarısının her 3 yılda bir yenilenmesini sağlamak için Parlamenterler Meclisi bir sonraki seçime geçmeden önce seçilecek yargıçlardan bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin 3 yıldan az veya 9 yıldan çok olmamak şartıyla 6 yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir. 4. Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu durumlarda ve Parlamenterler Meclisi'nin yukarıdaki fıkrayı uygulaması halinde görev sürelerinin üyelere dağılımı, Genel Sekreter'in seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu belirlenir. 5. Görev süresi bitmemiş bir yargıcın yerine seçilen yargıç, selefinin görev süresini tamamlar. 6. Yargıçların görev süreleri 70 yaşında sona erer. 7. Yargıçlar yerlerine başkası seçilinceye kadar görev yaparlar. Yerlerine başkası seçildikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya devam ederler. Madde 24. Görevden alınma. Bir yargıç ancak diğer yargıçlar tarafından artık gerekli koşulları taşımadığına ilişkin 3/2 çoğunlukla alınacak kararla görevden alınabilir. Madde 25. Yazı işleri ve hukukçular. Mahkemede görev ve kuruluşu mahkeme iç tüzüğünde belirlenen bir yazı işleri müdürlüğü bulunur. Mahkemeye yazı işlerinde görevli hukukçular yardım eder. Madde 26. Mahkemenin genel kurul halinde toplanması. Genel kurul halinde toplanan mahkeme, A. 3 yıllık bir süre için başkanını ve bir veya iki başkan yardımcısını seçer, bu kişilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. B. Belirli süreler için daireler kurar. C. Mahkeme daire başkanlarını seçer, bu kişilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. D. Mahkeme iç tüzüğünü kabul eder. E. Yazı işleri müdürünü ve bir veya birden fazla müdür yardımcısını seçer. Madde 27. Komiteler, daireler ve büyük daire. 1. Mahkeme önüne gelen başvuruları incelemek üzere 3 yargıçlı komiteler, 7 yargıçlı daireler ve 17 yargıçlı bir büyük daire şeklinde toplanır. Mahkemenin daireleri belirli bir süre için komiteleri oluşturur. 2. Başvuruya konu olan taraf devlet adına seçilmiş yargıç, daire ve büyük dairede vazifeten yer alır. Bu yargıcın yokluğunda veya katılması mümkün olmayan durumlarda anılan devletin belirleyeceği bir kişi yargıç sıfatıyla daire ve büyük dairede yer alır. 3. Büyük daire ayrıca mahkeme başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve mahkeme iç tüzüğüne göre seçilecek diğer yargıçlardan oluşur. 43. madde uyarınca, büyük daireye sevk edilen başvuruların incelenmesi sırasında daire başkanı ve başvuruda konu edilen devletin yargıcı dışında bu kararı veren daire yargıçları büyük dairede yer alamazlar. Madde 28. Komitelerin kabul edilemezlik kararları. Bir komite 34. madde uyarınca yapılan kişisel başvurunun daha fazla incelemeyi gerektirmediği hallerde oy birliği ile kabul edilemezliğine veya kayıttan düşürülmesine karar verebilir. Bu karar kesindir. Madde 29. Dairelerin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararları. 1. 28. madde çerçevesinde karar verilmediği takdirde bir daire 34. madde uyarınca yapılan kişisel başvuruların kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verir. 2. Bir daire 33. madde uyarınca yapılan devlet başvurularının kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verir. 3. Mahkeme istisnai hallerde aldığı aksine kararlar hariç kabul edilebilirlik konusundaki kararları ayrı olarak alır. Madde 30. Yargılamanın büyük daireye gönderilmesi. Daire önünde görülen dava, iş bu sözleşmenin ve protokollerinin yorumu konusunda ciddi sorunlar doğuruyorsa ya da sorunun çözümü mahkeme tarafından önceden verilmiş bir kararla çelişme ihtimali taşıyorsa, daire hüküm vermediği süre içerisinde ve taraflar itiraz etmedikçe yargı yetkisinden büyük daire lehine vazgeçebilir.